İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 37.
İş, ölüm, hastalık. Güney Amerika yerlileri arasında şöyle bir hikaye anlatılır. Allah, insanları ilk yarattığında onların çalışmaya, eve, barka, giyim, kuşama, yeme içmeye ihtiyaçları yoktu. Hepsi 100 yaşına kadar yaşar ve hastalık nedir bilmezlerdi. Bir süre sonra Allah insanların yaşantısına bakınca hayattan zevk almadıklarını gördü. Herkes kendini düşündüğü için sürekli birbirleriyle çekişiyorlar, bozuk bir düzen kurdukları için hayatı kendilerine zehir ediyorlardı. O zaman Allah, insanlar tek başlarına ayrı ayrı yaşadıkları için böyle oluyor dedi ve bu durumu düzeltmek için onların çalışmaları gerektiğine karar verdi. Böylece insanlar soğuktan ve açlıktan olumsuz etkilenmemek için ev yapmak, toprağa ekmek, bitki yetiştirmek, ektiklerini toplamak zorunda kaldı. Allah insanları ancak işin birleştireceğini düşünmüştü. Sonuçta insan tek başına ağaç kesemez, odunları taşıyamaz, ev ve araç yapamaz, mahsul kaldıramaz, kumaş dokuyup elbise dikemezdi. Onun için çok çalışır, bir arada olmak zorunda olurlarsa birbirlerine daha yakınlaşırlar, güzel güzel yaşarlardı. Aradan belli bir zaman geçince Allah insanların yaşantılarını yeniden kontrol etti. Bir de baktı ki insanlar eski daha kötü durumdalar. Başka çareleri olmadığı için birlikte çalışıyorlar ama tam anlamıyla beraber değiller. Değişik gruplara ayrılmışlar. Her grup bir diğerinin işini elinden almaya çalışıyor. Bu yüzden de birbirlerine engel çıkarıyorlar. Birbirleriyle didişiyorlar. Hem zamanlarını hem de güçlerini boşa harcıyorlar. Allah bu çarenin bir işe yaramadığını görünce insanların ölüm saatlerini kararlaştırdı. Eğer insanlar her an ölebileceklerini bilirlerse ne zaman biteceği belli olmayan bir hayatın hayhuyu yüzünden birbirlerine kızmaz, hayatı çekilmez bir hale getirmezlerdi. Fakat bu da bir sonuç vermedi. Hayatlarında hiçbir iyileşme veya yenilik yoktu. Kuvvetli olanlar ölümden yararlanarak bir takım insanları öldürüyor, bazılarını ölümle tehdit ediyor, böylece zayıf olanları boyunduruk altına alıyorlardı. Güçlüler çalışmadığı için işsizlikten can sıkıntısı çekiyor, zayıflar çok çalıştığı için canları çıkıyor. Bu çalışmaları sonunda yine de rahata kavuşamadıkları için güçlülere diş biliyorlardı. Herkes birbirinden korkuyor ve tiksiniyordu. Yani hayat katlanılması zor bir hale gelmişti. Allah bu durumu düzeltmek için son bir çareye başvurdu ve insanlara çeşitli hastalıklar verdi. Eğer başlarında türlü türlü hastalıklar olursa birbirleriyle yardımlaşırlardı. Allah insanları bir müddet kendi halinde bıraktı. Sonra durumu kontrol etmek için insanlara bakınca hastalıkların onları büsbütün birbirinden ayırdığını gördü. Güçlü olanlar, yani insanları zorla kendileri için çalıştıranlar, hastalandıkları zaman bu insanları kendilerine bakmaya zorluyorlardı. Kısacası kimsenin kimseyi düşündüğü yoktu. Zayıf olanlar, yani zorla çalıştırılanlar öyle yoruluyorlardı ki kendi hastalıklarına bakamıyorlardı. Hali vakti yerinde olanlarsa hastalar için bazı yerler açmışlar, ağızlarının tadını bozmasınlar diye bu zavallıları merhametli insanlardan uzakta, onlara tiksinti içinde para ile bakan kimselerin elinde ölüme terk etmişlerdi. Üstelik bazı hastalıkları bulaşıcı olarak görüyor, onlardan uzak durmaları bir yana, onlara dokunanlara bile yaklaşmıyorlardı. Bu durumu gören Allah insanların acı çeke çeke saadeti bulmalarına karar verdi ve insanları kendi halinde bıraktı. Onlar da uzun bir müddet saadetin nerede olduğunu bilemeden yaşadılar. En sonunda bir takım insanlar çalışmanın bir korkuluk veya kürek cezası gibi bir şey olmayıp insanları birleştiren güzel bir şey olduğunu anladılar. Yine her an kendilerini yakalayabilecek olan ölüm karşısında tutulacak tek mantıklı yolun anlayış ve sevgi içinde yaşamak olduğunu kavradılar. Ayrıca hastalıkların ayrılışa değil, insanları birbirine yaklaştırmaya bir vesile olduğunu fark etmeye başladılar. Aydınlık var oldukça aydınlıkta dolaşın. 1. Bu hikaye İsa'nın doğumundan 100 yıl sonra Roma İmparatoru Trajanus zamanında geçmiştir. O zamanlar İsa'nın talebelerinin talebeleri hayattaymış. Hristiyanlar İsa'nın söylediklerini Resullerin işlerinde anlatıldığı şekilde sıkı sıkıya tutarlarmış. İnsanlar tek bir kalp, tek bir ruh taşıyormuş adeta. Hiç kimse kendi malına benim demezmiş. Aralarında her şey ortakmış. Havariler İsa'ya tam olarak inanır, böylece sürekli Allah'ın yardımına mazhar olur. Geçim sıkıntısı diye bir şey yokmuş, çünkü evi ve toprağı olanlar elinde avucunda ne varsa satar, parasını getirip havarilerin ayakları ucuna koyarlarmış. Onlar da bu parayı herkese ihtiyacı nispetinde dağıtırlarmış. İşte o zamanlarda Kilikya'nın Tars şehrinde Yuvenalei adında Suriyeli zengin bir mücevher tüccarı yaşıyormuş. Ana babası kendi halinde yoksul insanlarmış. Fakat Yuvenalei çalışkanlığı ve becerikliliği sayesinde hem zengin olmuş hem de hemşehrileri arasında saygın bir konuma yükselmiş. Okumuş bir adam olmamasına rağmen birçok yer dolaşarak pek çok şey öğrenmiş. Zeki ve dürüst bir adam olduğu için herkes onu sever sayarmış. Roma İmparatorluğu zamanında bütün ileri gelen kişilerin bağlı olduğu dine inanır, putlara taparmış. Kilikya, Roma'ya uzak olmasına rağmen Roma valisince idare edilirmiş. Roma'da meydana gelen her şey Kilikya'da büyük yankı uyandırır, valiler imparatorları taklit ederlermiş. Yuvenalei henüz çocukken Nero'nun hikayelerini dinlemiş. Aklı başında bir adam olduğu için Roma dininde kutsal diye bir şey olmadığını, her şeyin insan eseri olduğunu anlamış. Çevresindeki çılgınca yaşayışları, hele Roma'daki yaşantı şekli onun canını çok sıkarmış. Gördükleri karşısında içinde şüpheler uyanır ama bunu kendi cahilliğine verirmiş. İyiymiş, zamanla 4 tane çocuğu olmuş ama 3'ü küçük yaşta ölmüş. Yalnız bir tanesi Yuli hayatta kalmış. Yuvenalei tüm sevgisini Yuli'ye veriyor, onun kendisi gibi acı çekmemesini istiyormuş. Yuli 15'ini bitirince onu ölmüş azatlı kölesinin oğlu Pamfili ile beraber bir filozofa felsefe dersleri okuması için göndermiş. Yuli ve Pamfili aynı yaşta yakışıklı gençlermiş. İkisi birbirleriyle can ciğer arkadaşlarmış. İki genç de çalışkan ve de ahlaklıymış. Yuli en çok da şiir ve matematikte, Pamfili ise felsefede başarılıymış. Pamfili öğreniminin bitmesine bir yıl kala hocasına gidip Dafna'ya, annesinin yanına gitmek zorunda olduğunu bildirmiş. Hoca zeki bir öğrencisini kaybedeceği için çok üzülüyormuş. Pamfili öğrenimine devam etmesi için kendisine verilen öğütleri aldırmayarak dostlarının gösterdiği sevgi ve ilgiye teşekkür edip onlardan ayrılmış. Yuli 2 yıl sonra öğrenimini tamamlamış, bu 2 yıl içinde bir kere bile dostunu görmemiş derken bir gün sokakta onunla karşılaşıp onu evine davet etmiş. Ona nerede ve nasıl yaşadığını sormuş. Pamfili aynı yerde annesiyle birlikte oturduğunu söylemiş. Sonra kimseye muhtaç olmadan dostlarıyla her şeyi paylaşarak yaşayıp gittiklerini anlatmış. Bunun üzerine Yuli ona her şeyi nasıl paylaşabilirsiniz? Çünkü bizler hiçbir şeyi kendi malımız olarak görmeyiz. Peki niçin böyle yaşıyorsunuz? Biz Hristiyanız da ondan. Ya öyle mi? İyi ama bana Hristiyanların çocukları bile öldürüp yediklerini söylemişlerdi. Olabilir mi böyle bir şey? Sakın sen de böyle yapıyor olmayasın. Bak dinle, bizler sadece iyi bir insan olmaya çalışıyor, gündelik işlerle gereğinden fazla ilgilenmiyoruz. Fakat bir insan kendi malı olmaksızın nasıl yaşayabilir? Kardeşlerimiz bizim için, bizler de onlar için çalışıyoruz, böylece geçinip gidiyoruz. Peki ama kardeşleriniz sizin çalışmalarınızdan faydalanır da sizin için çalışmaya yanaşmazlarsa? Bizim aramızda öyle kimseler bulunmaz. Dediğin gibi insanlar şatafatlı bir hayat sürmeyi sevdiği için bizim yanımıza bile uğramaz. Bizim yaşantımız sade ve gösterişsizdir. Başkalarının sırtından geçinmeyi kendilerine ilke edinmiş bedavacı insanlar her zaman bulunur. Elbette öyleleri de vardır. Biz onları seve seve bağrımıza basarız. Geçenlerde dediğin gibi biri geldi aramıza. Efendisinden kaçmış bir köle, İlkin gerçekten de bedavacılık ediyor diye kötü bir hayat sürüyordu. Ama çok geçmeden yaşantısını değiştirip aramıza katıldı ve iyi bir kardeş oldu. Ya durumunu değiştirmeseydi ne olacaktı? Evet, öyleleri de var. İhtiyar kirli bizlere. Asıl bu tip insanlara en değerli kardeşlerinizmiş gibi davranın. Onları daha çok sevin der. Böyle insanlar da sevilir mi canım? Herkesi sevmek lazım. Peki ama onlara istediklerini nasıl verebiliyorsunuz? Düşünüyorum da, babam her isteyene, istediği her şeyi verse çok geçmeden sıfırı tüketir. Bilmem ki, kendimize yetecek kadar elimizde bir şeyler kalıyor. Eğer yiyecek ve giyeceğimiz olmazsa başkalarından istiyoruz. Onlar da veriyorlar. Fakat bu binde bir oluyor. Mesela benim bir kere başıma geldi. Bir gün çok yorgun olduğum için akşam yemeğini yemeden yatıp uyumuşum. Buna rağmen gidip kardeşlerden yemek istemeye de üşendim. Sizin nasıl yaşadığınızı bilemiyorum ama şuna inanıyorum ki insan elindekine sahip olmaz da onu her önüne gelene verirse sonunda acından ölür. Biz ölmüyoruz. Gel de kendin gör. Sıkıntıya düşmek şöyle dursun. Elimizdeki şeyler bize yetiyor, hatta artıyor. Peki ama nasıl oluyor bu? Bizler aynı dinine inanan insanlarız. Herkes gücü nispetinde bu dini yaşamaya çalışır. Böyle bir hayat içinde olgunlaşmış insanlar olduğu gibi bu hayata yeni başlayan insanlar da vardır aramızda. İsa'nın örnek hayatı bize ışık tutar. Hepimiz onun yaşantısını taklit etmeye çalışır, saadeti yalnızca bunda görürüz. Aramızda ihtiyar Kirill'in karısı Pelageya gibi önde gidenler olduğu gibi arkada gidenler de vardır. Fakat hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Önde gidenler benlik duygusundan sıyrılmış, yeniden doğmak için kendilerini feda etmişlerdir. Böyle kimselerin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kendilerini düşünmezler. Ellerinde avuçlarında ne varsa ihtiyacı olana verirler. İnanç bakımından biraz daha zayıf olanlarsa her şeylerini vermez. Kendilerini fakir gösterirler, kendilerini düşünürler. Giyecek ve yiyecekleri olmazsa kendilerini güçsüz sayarlar. Fakat onlar da insanlara bir şeyler verirler. Bu yola yeni girmiş, imanen çok zayıf olan insanlarsa eskisi gibi yaşamaya devam ederler. Sahip olduklarının çok az bir kısmını başkalarına verirler. Ayrıca hepimizin putperestlerle bir kan bağı vardır. Birinin babası putperesttir. Oğluna acıyarak yardım eder. Bir diğerinin çocukları putperesttir, anneleri Hristiyandır. Çocuklar annelerini düşünüp ona yardımda bulunurlar. Kadın da çocuklarının verdiği şeyleri alır, başkalarına dağıtır. Kiminin kocası, kiminin de karısı putperesttir. İşte bu şekilde akrabalık bağları birbirleriyle vardır. Önde gidenler ellerindekinin hepsini vermekte tereddüt etmezler. Fakat ellerindekinin hepsini vermelerine gerek kalmaz. Bu şekilde fakir olanlar ihtiyaçlarını giderir ve dine sımsıkı sarılırlar. Fakat böyle yaşayarak siz İsa'nın dininden ayrılıyor, sadece görünüş itibariyle ona bağlanmış oluyorsunuz. Her şeyinizi vermediğiniz müddetçe sizinle bizim aramızda ne fark kalır? Bence insan bir defa Hristiyanlığı kabul etti mi onun her emrini yerine getirmeli. Her şeyini dağıtıp yoksul kalmalıdır. Evet, olması gereken budur. Sen de böyle yaşa. Sizler ne zaman böyle yaşarsanız ben de o zaman böyle yaşayacağım. Biz bir şeyi gösteriş olsun diye yapmayız. Yaptıklarımızı gösteriş olsun diye değil, inancımız gereği yaparız. Sana bu yaşayışını terk etmeni tavsiye ederken, yanımıza gelmeni söylerken, gösteriş yapmak gibi bir düşüncem yoktu. İnancımız gereği de ne demek? Dinimize göre insan kötülüklerden ve ölümden sadece İsa'nın dini doğrultusunda yaşayarak kurtulabilir. Herkes bizim için ne derse desin, biz bunlara aldırış etmeyiz. Biz bir şeyi başkaları için değil, hayatı ve saadeti onda gördüğümüz için yaparız. İnsanın kendisi için yaşamaması mümkün mü? Kendimizi herkesten çok sevme, kendimiz için yaşama duygusunu Allah içimize koymuştur. Sizler de dediğim gibi yapıyorsunuz aslında. Senin Dediğin gibi sizin aranızda da kendini düşünenler var. Onlar zamanla daha çok kendilerini düşünmeye başlayacaklar. Dinimizden gittikçe uzaklaşarak bizim yaptıklarımızın aynısını yapacaklar.
Ayrım sonu.